Üçüncü ayrım, sayfa 45. Altıncı bölüm, başlık Sibel. Sibel, kapıcıya çöpü verdikten sonra atölye haline getirdiği küçük odaya girdi. Tuvalde yağlı boya çalıştığı son resmi duruyordu. Tuvaldeki insan figürleri karmaşık, belirlenmemiş duyguların can çekişmesini gözler önüne seriyordu. Resme ruhların dans adını koymuştu. Bir süre resmin karşısında durup eleştiren gözlerle baktı. Önceleri yalnızca avunmak amacıyla resim yapmaya başlamıştı. Çocuklarının özlemiyle tek düze yalnız günlerini resimlerde dile getiriyor. Çocuklarla birlikte geçen pazar günlerinin sevincini yine resimlerle yaşatıyordu. Sonraları sevgisizlik, düş kırıklıkları ile yürek acıları da yansımaya başlamıştı resimlerde. Ama bir gün resim dersi aldığı atölyenin sergisinde bir iki tablosunu görünce sanatına daha sıkıca sarıldı. Kentte ne kadar resim sergisi açılırsa hepsine gidiyor, ressamlarıyla tanışıyordu. Resim artık onun için avuntu olmaktan çıkmış, iş durumuna gelmişti. En kısa zamanda ilk kişisel sergisini açacaktı. Gününün büyük bir kısmını atölye haline getirdiği bu küçük odada geçiriyor. Gaye ve Müge dışında kimseyle görüşmediği gibi kimseye de gitmiyordu. Çalışmak, sürekli çalışmak ve ilerlemek istiyordu. Şu ara en büyük amacı buydu sanki. Çok geç kalmış gibi bir duygu vardı içinde. Ruhların dansına adını verdiği resmini bu gece bitirebilirdi. Kapının arkasına asılı beyaz iş gömleğini sırtına geçirdi. Boyalarına uzanırken telefon ziliyle odadan çıktı. Koşar adımlarla antrede duran telefona yaklaştı. Almaca elini alınca önce büyük kızının sesini duydu. Sonra da küçük kızının. Babalarıyla birlikte tatile çıktıkları Antalya'dan arıyorlardı. Çocuklarının seslerini aldığında bir an konuşmadı. Onları ne kadar özlediğini, seslerini duyduğunda bir kez daha anımsadı. 20 gündür ikisini de görmemişti. "Anne, ne oldu? Sesin mi gelmiyor? Niye cevap vermiyorsun anne?" diye büyük kızı telefonda bağırıyordu. Oysa ses çok net geliyor, bir türlü konuşamıyordu. Gözlerine yaşlar dolmuş, boğazı tıkanmıştı. Yutkundu, kendini konuşmaya zorladı. Boğuk bir ses çıktı dudaklarından. Bu kez telefonu küçük kız aldı. "Anne, anne bizi duyuyor musun? Seni çok özledik, arayalım dedik." Bir kez daha güçlükle yutkundu, konuşmaya çalıştı. "Pınar, Pınar, nasılsın yavrum? Sen, ablam iyi misiniz?" Küçük kızının neşeli sesi. "Evet anne, çok iyiyiz" dedi. "Ne zaman dönüyorsunuz?" dedi güçlükle. "Biz pazara dönüyoruz. Babam bizi doğru sana getirecek. Sen nasılsın anne?" Sibel kendini tutamadı. Yaşlar yanaklarından boşandı. Kızı anlamasın diye öksürür gibi yaptı. "Anne, pazara görüşürüz. Süre doldu. Telefonu kapatmak zorundayım. Hoşça kal. Kendinize iyi bakın yavrum." Telefondan düdük sesi geliyordu. Kız artık sesini duyamazdı. Bir an öyle kaldı. Sonra usulca kapadı. Telefonun yanındaki küçük iskemleye oturdu. Onlar da annelerini özlemişler. Antalya'dan aramışlardı. Kızları, sevgili çocukları. Boşanırken onları nasıl babalarına bırakabilmişti? Nasıl yapabilmişti bunu? Kocasından intikam almak, ona rahat yüzü göstermemek için mi? Ne çocukluk. Birinden intikam alınırken insanın kendine daha çok zarar dokunacağını yeni öğreniyordu. Kızlarının sesi durmadan kulaklarında çınlıyordu. Bir süre iskemlede oturdu. Sonra yavaşça ayağa kalktı. Artık kızlarının özlemine alışmalıydı. Alışmalı. Telefon çalarken yetişmek için koşarak geçtiği uzun koridoru bir kez ağır, yitik adımlarla geçti. Yeniden resminin başına döndüğünde bu kez resmi tamamlamak için değil, yalnızca avunmak içindi. Bu gece artık çalışamayacağını, vuracağı en küçük bir fırça darbesinin resmini berbat edeceğini anlayıverdi. Sonra paletini bıraktı. Beyaz iş gömleğini çıkarıp kapının arkasına asarken duvardaki resimlere bakmamaya çalıştı. Gözü önce o resme ilişti. "Sen, ben ve diğerleri" adını koyduğu resimdi bu. Ne zaman baksa farklı bir hüzünle titrerdi yüreği. Hele böyle fazla duygulanıp kendini yitik bulduğunda gözlerini kaçırırdı. "Sen, ben ve diğerleri" adındaki resminden. Gerçekte resim öğretmeni ilgi duyarak "bu resim tam sergilik" demişti. Sergilik. Resimde başları gövdelerinden kopmuş insancıklar vardı. Başlar gövdelerinden uzakta havada asılı kalmışlardı. Boşlukta gibi. Başsız insancıklara güz yapraklarının kuru soluk rengini vermeye çalışmıştı. Yaprakların dallardan koptukları zaman aldıkları rengi. O resimde önce kendini, sonra kocasını, sonra da arkadaşlarını görür. Belleği onu yıllar öncesi kocası ve arkadaşlarıyla birlikte izlediği Yves Montand'ın bir filmine götürürdü. Sen, Ben ve Diğerleri adlı filme. Evliliği mutlu yıllarında hafta sonları genellikle Harbiye'deki sinemaya giderlerdi. Yanlarına bazen Müge ile Tarık'ı alırlar, bazen de Gaye ile kocası da katılırdı onlara. O zamanlar Gaye'nin kocası böylesine fabrika ile evli değil, Müge'nin kocası Tarık herkesin içinde içtiği kadar içki içer. Kendi kocası da genç, güzel kadınlarla ilgilenmezdi. Bambaşka günlerdi o günler, bambaşka. Artık yitirdiği için mi bambaşkaydı o günler, bilemiyordu. Sibel yıllar sonra yaptığı bir resme adını koyduğu filmi o zamanlar değişik gözlerle izlemişti. Sanki bir yabancı gibi. Filmdeki olayların hiçbir zaman kendi başına geleceğini bile düşünmeden şimdi filmin içindeydi, ona da bir rol düşmüştü. Konusu belki artık tam düşündüğü gibi değildi ama öyle anımsıyordu. Filmde 3-5 genç karı koca hafta sonlarını hep birlikte geçirirler. Bazen şehrin dışına çıkarak açık havada piknik yaparlar. Kahkahalar arasında yerler, içerler. Sonra yıllar geçer. Karı kocalarda boşanmalar, arkadaşlıklarda kopmalar başlar. Ocağından dostluklar giderek azalır. Boşananlar artık yalnız kalmışlar. Sorunlarına daha ağır farklı sorumluluklar eklenmiştir. Boşanmamış çiftlerde bile eski sevgi yitirilmiştir. Sibel gözlerini resimden çekemiyordu. Kim bilir, kaçıncı kez yinelediği o sözcükleri bir kez daha fısıldadı. Şimdi ben neredeyim? Ne oldu bana? Ya ötekiler? Onlar nerede? Ne oldu bize? 7. bölüm başlık Gaye. Gaye yatakta önce sağa sonra sola döndü. Maç bitmişti. Kocasının yanına uzandığını duydu. Faruk diye mırıldandı. Çok uykum var dedi fısıldayarak Faruk. Gaye hafifçe gülümsedi. Yarı alaycı bir gülümsemeydi bu. Kocası onun kendisine yatakta rahat vermeyeceğini düşünmüştü belki de. Aslında bir süredir yatakta kardeş gibi yatıyorlardı. Gaye buna alışmıştı. 30 yaşlarında bir kadın buna nedenle alışabilirse. Bazı sorunlarını unutmak için çalışmak, bir şeyler yapmak istiyordu. Sorunların çalışmakla unutulmadığını biliyordu. Ama hiç olmazsa hafifleyebilirdi. Sonra yıllarca hep tüketen bir kadın olmaktan bıkmıştı. Kocasının olanaklarıyla küçük bir dükkan kiralayabilir, hediyelik eşya, parfümeri falan satabilirdi. Bu istek uzun süredir kafasında olmasına karşılık Faruk buna her zaman hayır demişti. Ona yarı alaycı gözlerle bakıp aç mısın derdi. Bir günde şöyle demişti Müge ona. Bağışla ama senin şu kocan çok çağ dışı. Çağ dışı. Evet, arkadaşı haklıydı. Çünkü Gaye'nin çevresinde gördüğü kocalar eşlerinin bir şeyler yapmasını istiyorlardı. Gereksin gerekmesin istiyorlardı. Yoksa hala kocası gibi düşünen erkekler var mıydı? Bu isteğini bir kez daha kocasına açacak. Aynı sözcükler bir kez daha yineleyecekti. Şu iş gezisinden döneyim. Bu konuyu sonra konuşuruz. O konu kocası döndükten sonra da açılmazdı. Hafifçe içini çekti. Kocası arkasını dönmüş derin bir uykuya dalmıştı. Düşündü herhalde sevgili fabrikasını görüyordu. Çok yalnız sayıyordu kendini. Yalnız, yapayalnız. Bir gün hep bir arada geldikleri çay toplantılarından birinde Sibel'le Müge'ye şöyle demişti. Sizler yalnız kadınlarsınız ama ben de yalnızım. Sizin hiç olmazsa bir gün yalnızlıktan kurtulma umudunuz var. Benimse hiç yok. Kocalığı yalnızlıkta, yalnızlıktan kurtulma umudu olmaz. Faruk birkaç gün sonra iş gezisine çıkıyordu. O da Çeşme'de anneannenin yanında yazı geçiren oğullarının yanına gidecekti. Cumartesi kocası gidiyordu, pazara Çeşme'de olabilirdi ama o pazar Müge'nin yaş günüydü. Gitmezse Müge çok kırılırdı. O halde pazardan sonra Çeşme'ye giderdi. Kendini uyumaya hazırlarken son bir karar aldı. Saçlarına perma yaptıracaktı. Faruk buna kızarsa kızsın. Artık umursamıyordu. Madem saçlarını boyatmıyordu, bari permasına karışmasındı. 8. bölüm başlık Müge. Müge pazar sabahı annesinin telefonuyla uyandı. Ana kız birbirinden uzaktılar. Bu uzaklık Müge'nin babasının ölümüyle daha da açılmıştı. Babasının ölümünden sonra annesinin babadan kalma bakımsız ahşap evini müteahhide vermek istemiş. Annesi buna karşı çıkıp sert bir sesle bu ev ancak ben öldükten sonra yıkılır demişti. Müge bir daha bu konuyu açmamıştı çünkü annesinin inadını bilirdi. Nuriye Hanım insanlardan kaçan, kendi başına yaşamaktan hoşlanan bir kadındı. O da yıllarca devlet dairelerinde memur olarak çalıştığından Beri artık insan yüzü görmeye dayanamıyordu. Müge zaman zaman annesinin kendi öz annesi olduğundan kuşkuya düşerdi. Çünkü anlaştıkları en küçük bir konu bile yoktu. Babası ise kızını çok sever, biricik evladının bir dediğini iki etmezdi. Müge çocukluğunda annesiyle babasının sürekli kavga ettiklerini üzülerek görürdü. Annesi kızıyla anlaşamadığı gibi babasıyla da anlaşmazdı. Müge onların kavgaları sırasında bir gün babasının annesine şöyle dediğini duymuştu. "Ben bu evde kızım için kalıyorum. Yoksa çoktan ona giderdim." O zaman henüz küçük bir kız olmasına karşılık babasının yaşamında başka bir kadının olduğunu yüreği ezilerek öğrenmiş ve babasına kızmamıştı. Yıllar sonra babasını toprağa verirlerken mezarlıkta kendilerini uzaktan izleyen kara gözlüklü, baştan başa siyahlar içinde annesi yaşlarında bir kadın görmüş, yüreği ansızın tıpkı çocukluğundaki gibi ezilmişti. Kadın uzakta bir mezar taşının yanında ellerini açarak acısıyla baş başa kalanların unulmazlığıyla sessizce dua etmişti. Müge gizliden gizliye bir istekle onunla konuşmak istemiş, konuşamamıştı. Sonra bir bayram günü babasının mezarını ziyaret ettiğinde mezarın başucundaki saksılıkta 3 beyaz gül bulmuştu. O gülleri annesinin bırakmadığına emindi. Annesi telefonda her zamanki neşesiz sesiyle "Sana mutlu yıllar dilerim kızım. Pastanı 4'te ısmarladım, 4'te getirecekler." diyordu. Müge bıkkınlığını gizlemeye çalıştı. "Yine zahmet etmişsin, sağ ol. Fakat ben o pastayı keserken senin de yanımda olmanı isterim. Beni biliyorsun, sokağa pek çıkamıyorum. Rahmetli yanımda olsaydı onun koluna girip gelirdim." Müge gülmemek için kendini güç tuttu. Annesi babasının koluna ne zaman girmişti acaba? "Peki anne," dedi kısa keserek. "Hem zaten senin arkadaşların gelir, yalnız kalmazsın," dedi annesi. "Evet anne, yalnız kalmam. Pastaya teşekkürler." Yataktan kalktı. Yandaki odada oğlu ile Pervin henüz uykuda olmalıydılar. Günlüğünü açtığı uzun bir süre hiçbir şey yazmamıştı. "Dul bir kadının günlüğü," dedi kendi kendine. Yeni bir sayfa açarken parmakları nedensiz titriyordu. Yazmaya başladı. 9 Temmuz 1986. "Doğum günüm. Annem az önce aradı." Sonra duraksadı. Gün yeni başlıyordu. Henüz yazacak bir şey yoktu. Belki akşama. Sayfaları geriye doğru çevirdi. 7 Mayıs 1985. Tarık bürodan iki kez aradı. Her zamanki gibi içkili, sesi telefonda adeta ağlar gibi. "Benimle yeniden evlenmek istiyor. Son aylarda kafasına bunu takmış." 8 Mayıs. Marangozlar gene sözlerinde durmadılar. Müşteri sinirli. "Ya ben?" "İşler gecikiyor." Tarık yine aradı. Yine içkili. 11 Mayıs. Bürodayken Pervin aradı. Cem hastalanmış. Okuldan eve yollamışlar. "Akşama eve erken dönmeliyim. Marangozlar sözlerinde dursalar." 12 Mayıs. "Cem'i doktora götürdüm. Bademcikleri şişmiş. Doktor 3-5 gün yataktan kalkmamasını söyledi. Cem'i eve getirip Pervin'e teslim ettikten sonra acele büroya gidiyorum. Neyse ki Aynur büroda." 13 Mayıs. "Bu kez ben geciktim. Marangozlar beni büroda bir saat bekledikten sonra söylenip gitmişler." Aynur sinirli. 15 Mayıs. "Aynur yanımda çalışmaya başlayalı bir yıl olmuş. İş deneyimi henüz yok ama yetenekli. Ona bakarken mezun olduğum ilk yılları anımsıyorum. Sanırım yaşlanıyorum. Gece yatmadan önce aynaya baktım. Çizgiler başlamış. Belki çok önce başladı ama ben görmüyordum. Yarın alışverişe çıkmalıyım. Kendime kemik rengi bir bluz, Cem'e pantolon, Pervin'e de eteklik bakmalıyım." 17 Mayıs. "Sular kesik. Yanımdaki dairede oturan iki çocuklu komşum avazı çıktığı kadar bağırıyor. İkide bir su kesilir, elektrik kesilir. Bıktım vallahi." "Yo hanım, elektrik var." Karısı: "Fazla sevinme, yarın da elektrik kesilir." Kocası: "O zaman da su gelir. Sen haline şükret, ikisi birden kesilmiyor." 18 Mayıs. Büroya giderken ev hanımı komşularım apartman merdivenlerinde her zamanki sabah sohbetlerine başlamışlar bile. Onlar da bana gıpta ediyorlar. 22 Mayıs. Büroya girer girmez Aynur telefonu elime tutuşturup "Tarık Bey sizi arıyor," dedi. "Aman Tanrım, güne." Sabah sabah eski kocamın içkili sesiyle başlıyordu. "Tarık telefonda bana çok acımasız bir kadın olduğumu söylüyordu günaydın yerine." Acımasız. Ondan tek kuruş nafaka bile almazken, çocuğumuzun bütün sorumluluğunu yüklenirken, büronun, oturduğum dairenin kirasını verirken, Pervin'in aylığını her ayın birinde karşıma dikilen babasına şakır şakır öderken, o sanki hiç evlenmemiş gibi elleri ceplerinde delikanlı gibi ıslık çalıp sorumsuzca ortalıkta gezinirken, Acaba hangimiz acımasızdık? Ona bütün bunları saymama gerek yoktu çünkü biliyordu. Telefonu yavaşça kapattım. 24 Mayıs. Dün gece üst katımda oturan Şermin bana oturmaya geldi. Şermin'in gece rahatlıkla ev ziyaretine gittiği tek kadın apartmanda benim. Gündüzleri Şermin'e komşu kapıları açıktır ama geceleri asla. Şermin yerinde duramayan, canlı, neşeli ve oldukça güzel bir kadındır. Bu güzel kadının masraflarını oturduğu dairenin kirasını ödeyen zengin bir sevgilisi vardır. Adamın karısının yatalak olduğu söyleniliyor ama ben buna inanmadım. Çünkü genelde eşlerini aldatan erkekler kendilerine mazeret bulmak için karılarını ya da yatımarhanelik deli yaparlar ya da yatalak. Şermin her zamanki gibi canlı neşeli haliyle bana Fahişenin Günlüğü diye bir kitap okuduğunu, kitabın içinde aradıklarını bulamadığını söyledi. Ona kitabın içinde ne aradığını sormama gerek yoktu tabii. Acaba ben de günlüğümü bastırıp satsam bundan iyi para kazanabilir miydim diye düşündüm. Sonra vazgeçtim. Bir fahişenin günlüğünde aradıklarını bulamayan kadınlar benim günlüğümde hiç bulamazlardı. 1 Haziran. Yaşasın. Bodrum yolculuğum yaklaşıyor. Bir hafta Bodrum. 3 yıldır ilk kez bir tatil yapacağım. Her şeyi ayarladım. Hem böylelikle Aynur'a da daha fazla sorumluluk vermiş oluyorum. Bu onun için yararlı. Oğlum babaannesine gidiyor. Pervin de izinli. 5 Haziran. Bodrum'dayım, inanılır gibi değil. Bu ne mutluluk. İş yok, güç yok, sorumluluk yok. Dönüşümü düşünerek şimdiden matemimi tutmaya başladım. 6 Haziran. Oldukça coşkuluyum. Bir yazarla tanıştım. Evli ama yalnız gelmiş. Biraz dinlenmek istiyormuş. Benimle birlikte de dinlenebileceğini açıkça söylemekten çekinmedi. 7 Haziran. Çocuklar kadar neşeli ve canlıyım. Gülmeyi unutmadığımı burada yazarımın yanında öğrendim. 9 Haziran. Sevgili yazarımla hala birlikteyiz. Çok ilginç bir erkek. Yatakta şiirler okuyor, kumsalda sevişiyor. 10 Haziran. Dün gece sabaha dek kumsalda kaldık. Güneş palmiyelerin arasından süzülürken biz hala uykusuzduk. 11 Haziran. Son gecemizi Bodrum sokaklarında el ele yürüyerek geçirdik. Büklüm büklüm uzayan dar sokaklar yavaş yavaş boşalırken bir imgenin içinde gibi süzüldük. Beyaz evlerin bahçelerinde oturanları gördük. Gecenin ıssızlığını anımsatan boş tezgahların önünden sessizce geçtik. Kumsala indiğimizde güneş doğuyordu. 12 Haziran, matem günü. Bodrum'dan ayrılıyorum. Sevgili yazarım beni otobüse kadar geçirdi. İkimiz de bir kez daha görüşemeyeceğimizi biliyoruz. Her şey Bodrum'da başladı ve orada bitti. Bunun böyle olmasını baştan kabullendiğimiz için ikimiz de incinmiyoruz ama yine kadınlık işte. İçimde tuhaf bir eziklik var. 14 Haziran, Şermin Bodrum'dan döndüğümden beri gözlerimin başka türlü parladığını söylüyor. Sonunda dayanamayıp ona yazar sevgiliyi anlattım. Beni dinlerken ellerini çocuklar gibi çırparak coşkulu çığlıklar attı ama anlattıklarımı sanki yaşıyordu. Sonra bana biraz çekinerek sordu. Yazarlarla farklı mı oluyor? Onu gülümseyerek yanıtladım. Diğerlerini bilmiyorum ama benim tanıdığım yazar çok güzel sevişiyordu. Roman gibi. 16 Haziran. Gözlerimin parlaklığı hala geçmemiş olacak ki Şermin kendine bir yazar sevgili aradığını söyledi. Sonra da acaba benim gibi birini beğenirler mi diye sordu. Ona sana bayılırlar dedim ama ağzını açmazsan diyemedim. 24 Temmuz. Hamileyim. İşte roman gibi sevişmenin sonucu. Fazla gecikmeden bir doktor bulmalıyım. Acaba Gaye'nin tanıdığı bir doktor var mı? Ya da Sibel'in? Yo, olmaz bu işi ben tek başıma çözümlemeliyim. Her zamanki gibi yalnız, yapayalnız. 28 Temmuz. Sonunda kurtuldum. Bodrum'daki saatlerin bedelini bir doktor muayenehanesinde ödedim. Yanımda kimse yoktu. Sonra bir taksiye binip eve döndüm. Bu arada ne kadar katılaşmış olduğumu kendimi yatsıyarak düşündüm. Bebekten kurtulduğuma sevinirken oğluma hamileliğimi anımsadım. O zamanlar bebeğe bir zarar gelebileceğini düşünerek elimi karnımın üzerine koymaktan bile sakınırdım. Ortam ve şartlarım duyguları değiştirdiğine inanıyorum. Yoksa Tarık'ın dediği gibi acımasız mıyım? Hayır, acımasız değilim. Ne var ki acımasız görünmek zorundayım. Taksiden indiğimde apartmanın girişinde evli iki çocuklu ev hanımı komşumla burun buruna geldim. Onunla karşılaşmanın tam günüydü. Bana dikkatle bakıyordu. Gözlerinde beni ne zaman görse o sinsi, soran bakış vardı. İçimden o an ona şöyle bağırmak istedim. Nereden geldiğimi bir bilsen. Evli değilim ama çocuk kaldırdım. Haberin olsun. Söylemedi deme. Müge'nin iri mavi gözleri bir an için daldı. Ama yalnızca bir an. Sonra günlüğü kapatıp her zamanki yerine çekmeceyi kilitledi. Koca bir gün onundu. Güne önce oğluyla Pervin'i uyandırmakla başlayacaktı.